Ayrım 9. Paris ve Londra'da 5 parasız. George Orwell. Sayfa 112. Ferguson tuhaflığı ayıkken komünist olmasına karşın kafayı bulunca sapına kadar vatansever kesilmesiydi. Geceye sağlam komünist ilkeleriyle başlıyor ama 4-5 litre içtikten sonra coşkulu bir şovene dönüşüyor, casuslara lanet okuyor, tüm yabancılara meydan okuyor ve kimse engel olmazsa şişe fırlatıyordu. İşte söylevini bu noktada veriyordu. Çünkü her cumartesi akşamı vatansever bir söylev vermekteydi. Söylev her seferinde kelimesi kelimesine aynıydı. Şöyleydi. Cumhuriyet vatandaşları, burada hiç Fransız var mı? Burada Fransızlar varsa onlara hatırlatmak, onlara esasında şanlı savaş günlerini hatırlatmak için ayağa kalkıyorum. İnsan o yoldaşlık ve kahramanlık günlerini yad ettiğinde esasen o yoldaşlık ve kahramanlık günlerini yad eder. İnsan ölen kahramanları andığında esasen ölen kahramanları anar. Cumhuriyet vatandaşları, ben Verdun'da yaralandığımda, bu noktada yarı soyunup Verdun'da aldığı yarıyı gösteriyordu. İnsanlar alkış tutuyordu. Görüp göreceğimiz en komik şeyin Freux'un bu söylevi olduğunu düşünüyorduk. Mahallenin meşhur soytarılarındandı Freux. Nöbeti başlayınca insanlar onu görmek için başka bistrolardan çıkar gelirlerdi. Freux'e olta atmak için bir laf dolaşıyordu. Diğerlerine göz kırpan bir kişi sessizlik çağrısı yapıyor, sonra ondan Marseliyesi söylemesini istiyordu. Freux güzel, tok sesiyle şarkıyı güzel söylüyordu. Aux, Armes, Gitones, Formes, Vos, Batolinis. Vatandaşlar silahlarınızı kuşanın, taburlarınızı oluşturun. Kısmına gelince göğsünden vatansever hışkırıklar yükseliyordu. Yanaklarından hakiki gözyaşları akıyordu. Herkesi kendine güldürdüğünü idrak edemeyecek kadar sarhoştu. Sonra bitirmeden önce iki işçi kollarına girip onu oturtuyor. Bu sırada azaya erişemeyeceği bir yerde "Viva le Allemagne!" diye bağırıyordu. Bu kepazelik karşısında Freux bozarıyordu. Bistrodaki herkes bir ağızdan "Viva el Allemagne! Abbas la France! Yaşasın Almanya! Kahrolsun Fransa!" diye bağırmaya başlıyordu. Bu sırada Freux onları yakalamak için debeleniyordu. Ama aniden eğlenceyi berbat ediyordu. Yüzü solup hüzünlü bir ifadeye bürünüyor, kolu bacağı duruluyor ve kimse müdahale edemeden masaya kusuyordu. Sonra Madame F. onu çuval gibi kaldırıp yatağa götürüyordu. Sabahleyin sessiz ve medeni bir halde tekrar ortaya çıkıyor ve bir tane Le Humanity alıyordu. Masa bir bezle siliniyordu. Madame F. daha da çok litrelik şişe ile ekmek çıkarıyordu ve oturup ciddi ciddi içmeye başlıyorduk. Daha da fazla şarkılar söyleniyordu. Seyyah bir şarkıcı bançosuyla çıka gelip tanesi 5 savuya parçalar söylüyordu. Sokağın sonundaki bistrodan bir kız ve bir Arap dans ediyordu. Adam elinde oklava boyutunda boyalı tahta bir falus sallıyordu. Artık gürültüde boşluklar vardı. İnsanlar gönül ilişkilerinden, savaştan, senden, kare keçi tutmaktan ve Yves Ferre Lelovichon'dan devrim yapmak, yolundan konuşmaya, hikayeler anlatmaya başlamıştı. Yeniden ayrılan Charlie sözü kapıp 5 dakika boyunca ruhundan bahsediyordu. İçerisi havalansın diye kapılar, pencereler açılıyordu. Sokak boşalmaktaydı. Boulevard Saint-Michel'de bangır bangır ilerleyen yalnız süt treninin sesi geliyordu uzaklardan. Serin hava alnımıza çarpıyordu ve adi Afrika şarabı hala lezzetli geliyordu. Hala mutluyduk ama dalgın bir mutluluktu bu. Bağrışmalar bitmiş, şamatalı halimizden eser kalmamıştı. Saat 1'i bulduğunda artık mutlu da değildik. Gecenin neşesinin azaldığını hissediyor ve telaşla bir şişe daha söylüyorduk ama Madame F. artık sulandırdığından şarabın tadı bozulmuştu. Erkekler diklenmeye başlıyordu. Vahşice öpülen, göğüsleri avuçlanan kızlar başlarına daha kötü bir şey gelmeden bistrodan ayrılıyordu. Duvarcı Büyük Louis sarhoştu. Yerde emekleyip havlıyor, köpek taklidi yapıyordu. Diğerleri ondan sıkılıyor, yanlarından geçerken onu tekmeliyordu. İnsanlar birbirlerinin koluna yapışıp uzun, manasız itiraflarda bulunmaya başlıyor ve dinlenilmedikleri zaman öfkeleniyorlardı. Kalabalık seyrekleşiyordu. Manuel ile bir başka adam, iki kumarbaz karşıya İskambil oyunlarının sabaha kadar sürdüğü Arap bistrosuna geçiyordu. Charlie aniden Madame F'den 30 frank ödünç alıp kayboluyor, muhtemelen bir genel eve gidiyordu. Erkekler kadehlerindekileri bitiriyor, kısaca Sirius Dames dedikten sonra yatmaya çıkıyordu. Saat 1:30 bulduğunda kalan son zevk damlası da buharlaşmış, ardında sadece baş ağrısı bırakmış oluyordu. Harikulade bir dünyanın harikulade sakinleri değil de sefil ve rezil bir şekilde sarhoş olmuş, karın tokluğuna çalışan bir işçi grubu olduğumuzu idrak ediyorduk. Şarabı yuvarlamayı sürdürüyorduk ama sadece el alışkanlığından. Çünkü içki bir anda mide bulandırıcı gelmeye başlıyordu. Kafalar davul gibi olmuştu. Yer sallanıyordu. Diller ve dudaklar şaraptan morarmıştı. Kendini daha fazla tutmanın bir anlamı yoktu. Birkaç adam bistronun arka bahçesine çıkıp kusuyorlardı. Yatağa giriyor, hatta yarı giyinik bir halde devriliyor ve 10 saat orada kalıyorduk. Cumartesi gecelerimin çoğu böyle geçiyordu. Genel olarak bakıldığında mükemmel ve coşkulu bir halde mutlu olduğum o 2 saat ardından gelen baş ağrısına değiyordu. Mahalledeki bekar ve gelecekten ümidi olmayan birçok erkek için haftalık içki alemi hayatı yaşanılır kılan tek şeydi. 18. Bölüm. Bir cumartesi gecesi bistroda Charlie bize güzel bir hikaye anlattı. Gözünüzde canlandırmaya çalışın. Sarhoş ama konuşurken kelimeleri peşi sıra dizebilecek kadar ayık. Çinko bara vurup sessizlik diye bağırıyor. Sessizlik! Monsieur et dames, sessizlik lütfen! Size anlatacağım hikayeyi dinleyiniz. Unutulmayacak bir hikaye, öğretici bir hikaye. Kibar ve medeni hayatın yadigarlarından. Sessizlik! Monsieur et dames! Olaylar meteliğe kurşun attığım bir zamanda gelişti. Bu işler nasıldır? Kibar bir adamın bu hallere düşmesini korkunçtur, sizin de malumunuz. Evden param gelmemişti. Tüm eşyalarımı rehine vermiştim ve çalışmaktan başka yapabileceğim bir şey yoktu. Oysa ben hayatta çalışmam. O sıralar bir kızla birlikte yaşıyordum. Adı Yuan'di. Şurada Azaya gibi yarım akıllı, sarışın ve tombul bacaklı bir köylü kızı. 3 gündür boğazımdan bir lokma ekmek geçmemişti. Mon Dieu, ne ıstırap. Kız elleri karnında odada bir aşağı bir yukarı yürür, açlıktan geberdiğini söyleyerek bir köpek gibi ulurdu. Çok korkunçtu. Fakat akıllı bir adam için imkansız diye bir şey yoktur. Kendi kendime çalışmadan para kazanmanın en kolay yolu ne diye sordum. Anında yanıtı buldum. Kolayca para kazanabilmek için kadın olmak gerekiyor. Her kadının satacak bir şeyi yok mudur? Sonra yatmış, kadın olsaydım neler yapardım diye düşünürken aklıma bir fikir geldi. Devletin doğum evlerini hatırladım. Devletin doğum evlerini biliyor musunuz? Enceite, hamile kadınlara sorgusuz sualsiz bedava yemek verilen yerler. Çocuk sahibi olmayı teşvik etmek için yapılıyor. Mon Dieu diye düşündüm. Keşke kadın olsaydım. Her gün o yerlerden birinde yemek yerdim. Muayene yapmadan bir kadının enciyette olup olmadığını kim nereden anlayacak? Yüven'e döndüm. Kes şu yaygarayı dedim. Yemek almanın bir yolunu buldum. Nasıl? Dedi. Basit dedim. Doğum evine git. Enciyette olduğunu söyleyip yemek iste. Sana sorgusuz sualsiz güzel bir yemek verecekler. Yuen dehşete kapıldı. Mayıs Mon Dieu diye feryat etti. Ben enciyette değilim ki. Ne olmuş yani dedim. O iş kolay. Bir minderle bilemedin iki minderle halledilir. Bu müthiş parlak bir fikir maşer. Sevgilim boşa harcama. Nihayetinde onu ikna etmeyi başardım. Sonra bir minder ödünç aldık ve onu hazırlayıp doğum evine götürdüm. Ona hemen kucak açtılar. Lahana çorbası, dana yahnisi, patates püresi, ekmek, peynir ve bira verdiler. Bebekle ilgili de bir sürü nasihatte bulundular. Yuen neredeyse patlayana dek yedi. Cebine de benim için biraz ekmek ve peynir atmayı başardı. Para bulana dek onu her gün hastaneye götürdüm. Zekam bizi kurtarmıştı. Bir yıl boyunca her şey yolunda gitti. Bir yıl sonra yine Yuen'leydim. Bir gün Boulevard Port Royal'de kışlanın yanında yürüyorduk. Bir anda Yuen ağzı beş karış açık kaldı. Önce kızardı, sonra soldu, sonra yine kızardı. Mon Dieu diye bağırdı. Bak kim geliyor. Doğum evindeki hemşire bu, mahvoldum. Çabuk dedim, koş. Ama geç kalmıştık. Hemşire Yuen'i tanımış ve gülümseyerek doğrudan yanımıza gelmişti. Altın bir kelebek gözlüğü, elma gibi al al yanakları olan şişko iri bir kadındı. Her şeye burnunu sokan anaç bir tip. Umarım iyisindir Mon Petit, dedi sevecenlikle. Peki ya bebeğin? O da iyi mi? Umduğun gibi erkek mi oldu? Yuen öyle bir titremeye başladı ki kolunu tutmam gerekti. Hayır, dedi en sonunda. Aa, o zaman kızdı. Evi de mentet. Bunun üzerine gerizekalı Yuen'in kuş kadar aklı da uçtu gitti. İnanır mısınız? Bir kez daha hayır dedi. Hemşire afalladı. Comment. Nasıl? Dedi. Ne kız ne oğlan. Nasıl olur? Ne kadar tehlikeli bir durumda kaldığımızı bir tasarruf edin. Monsieur Etdames. Yuen pancara dönmüştü. Her an gözyaşlarına boğulacakmış gibi duruyordu. Bir an sonra her şeyi itiraf edecekti. Başımıza neler gelirdi kim bilir. Fakat ben soğukkanlılığımı yitirmedim. Duruma müdahale edip günü kurtardım. İkiz oldu, dedim sakin sakin. İkiz ha, dedi hemşire. Öyle sevinmişti ki Yuen'i omuzlarından tuttuğu gibi iki yanağından öptü. Evet, ikizler. 19. bölüm. Bir gün 5-6 haftadır Hotel X'teydik. Boris sessiz sedasız ortadan kayboldu. Akşamleyin beni Rue de Rivoli'de beklerken buldum onu. Omzuma neşeyle vurdu. Nihayet özgürüz mon ami. Sabah işten ayrılabilirsin. Auberge yarın açılıyor. Yarın mı? Belki bazı şeyleri ayarlamak için bir iki güne ihtiyacımız olur. Ama her halükarda kafeteryaya elveda. Nos voile lanches mon ami. İşe atılıyoruz dostum. Frakımı rehineceden aldım bile. Öyle neşeli davranıyordu ki bir şeylerin yolunda gitmediğine emindim. Oteldeki güvenli ve rahat işimi bırakmaya da hiç istemiyordum. Gel gelelim Boris'e bir sözüm vardı. Böylece işten ayrıldım ve ertesi sabah 7'de Auberge de Jean Cotard'a gittim. Kapı kilitliydi. Ben de Boris'i aramaya başladım. Boris bir kez daha pansiyonundan tüymüş ve Rue de la Corix Nivet'te bir oda tutmuştu. Onu bir gece önce tanıştığı ve bana son derece cana yakın diye söz ettiği bir kızla uyurken buldum. Lokantaya gelince her şeyin ayarlandığını söyledi. Sadece açılıştan önce ilgilenilmesi gereken bir iki ufak mesele vardı. Saat 10'da Boris'i yataktan çıkarmayı başardım. Birlikte lokantayı açtık. Bir iki ufak meselenin ne olduğunu bir bakışta çözdüm. Kısaca şuydu. Son ziyaretçimizden bu yana hiçbir düzenleme yapılmamıştı. Mutfağa ocaklar gelmemişti. Su ve elektrik tesisatı döşenmemişti. Binbir türlü boya, cila ve doğrama işi vardı. Lokantanın 10 günde açılması için bile mucize gerekirdi ve görünüşe göre açılışa kalmadan yıkılma ihtimali de vardı. Ne olduğu belliydi. Patron parasız kalmış ve usta yerine çalıştırmak için bizi, 4 kişiydik, işe almıştı. Bizi neredeyse bedava çalıştıracaktı çünkü garsonlara maaş ödenmiyordu ve bana ödemesi gerekse bile lokanta açılana kadar karnımı doyurmayacaktı. Neticede lokanta açılmadan işe alarak bize birkaç yüz franklık kazık atmış oluyordu. gül gibi işimizi boş yere çöpe atmıştık. Ama Boris ümit doluydu. Aklında tek bir fikir vardı. O da bir kez daha garsonluk yapıp frak giymek için karşısına bir fırsat çıkmış olduydu. Sırf bu sebepten sonunda işsiz kalma ihtimaline rağmen 10 gün ücretsiz çalışmaya razıydı. Sabır deyip duruyordu. Her şey yoluna girecek. Lokantanın açılmasını bekle hele. Sonra hepsini geri kazanacağız. Sabır mon ami. Gerçekten de sabra ihtiyacımız vardı. Günler geçiyor ama lokantada hiçbir ilerleme kaydedilmiyordu. Mahzenleri temizledik, rafları düzelttik, duvarları boyadık, doğramaları cilaladık, tavana badana yaptık, yeri vernikledik ama esas işler su, hava gazı ve elektrik tesisatı hala hallolmamıştı. Çünkü patron faturaları ödeyemiyordu. Anlaşılan neredeyse 5 parasız kalmıştı. Zira en ufak ödemeyi bile reddediyor ve para istendiğinde hızla tüyüyordu. Pişkinlik ile aristokrat tavırların birleşimi onunla başa çıkmayı güçleştiriyordu. İç karartıcı alacaklılar günün her saati kapısına dayanıyordu. Talimat üzerine onlara Fontebello'da, Saint-Colette'da ya da yeterince uzakta kalan başka bir yerde olduğunu söylüyorduk. Bu sırada ben acıktıkça acıkıyordum. Otelden 30 frankla ayrılmıştım ve anında kuru ekmeğe dönmem gerekmişti. Boris başta patrondan 60 franklık bir avans koparmayı başarmış ama yarısını garson giysilerini rehineciden almaya, yarısını da cana yakın kıza harcamıştı. İkinci garson Jules'ten günde 3 frank borç alıp ekmeğe harcıyordu. Kimi günler tütün alacak paramız bile olmuyordu. Bazen aşçı durumumuza bakmaya geliyor ve mutfağın hala tenceresiz, tavasız, bomboş durduğunu görünce çoğunlukla ağlıyordu. İkinci garson Jules, işlere düzenli bir şekilde yardımcı olmayı reddediyordu. Macardı, hafif esmer tenli, keskin hatlara sahip, gözlüklü ve konuşkan bir çocuk. Eskiden tıp öğrencisiymiş ama parasızlıktan eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmış. Başkaları çalışırken laflamayı seviyordu. Bana kendisiyle görüşleriyle ilgili bir sürü şey anlattı. Anlaşılan komünisti ve türlü türlü tuhaf teorileri vardı. Çalışmanın yanlış olduğunu rakamlarla kanıtlayabiliyordu. Ayrıca diğer birçok Macar gibi müthiş gururluydu. Gururlu ve tembel adamlardan iyi garson çıkmaz. Jules'in en çok kıvanç duyduğu anı, bir keresinde lokantada bir müşteri ona hakaret edince ensesinden aşağı bir kase sıcak çorba döküp kovulmayı beklemeden dosdoğru dışarı çıkışının hikayesiydi. Günler geçtikçe Jules patronun bize oynadığı dolaba daha çok sinirleniyordu. Tükürükler saçarak vaaz verircesine konuşuyordu. Yumruklarını sıkarak volta atıyor, beni de çalışmamam için kışkırtıyordu. Şu fırçayı bıraksana ahmak. Sen ve ben asil soylardan geliyoruz. Bu kahrolası Rus serfler gibi karşılıksız iş yapmayız biz. İnan böyle kazıklanmak benim için bir işkence. Bir keresinde biri beni 5 savu kazıklamıştı da kusmuştum. Evet, öfkeden kusmuştum. Hem Monvix, unutma ki ben bir komünistim. Abbas les Bourgeois. Bourgeoisie son. Mecbur kalmadıkça çalıştığımı gören tek bir insan evladı var mıdır şu hayatta? Hayır. Üstelik siz ahmaklar gibi kendimi çalışarak yormamakla kalmıyor, aynı zamanda sırf bağımsızlığımı göstermek için çalıyorum da. Bir keresinde çalıştığım bir lokantada patron bana köpekmişim gibi davranabileceğini sandı. İntikam olarak kartonlardan süt araklayıp onları kimsenin anlamayacağı şekilde tekrar kapatmanın yolunu buldum. İnan gece gündüz süt içiyordum. Her gün 4 litre süt, yarım litre de krema. Patron süte ne olduğunu anlamaya çalışayım derken kafayı üşütecekti. Mesele süt istemem değildi, anlıyorsun değil mi? Aslında sütten nefret ederim. Prensip meselesiydi. Sadece prensip meselesi. Neyse. 3 gün sonra karnıma korkunç sancılar girdi ve doktora gittim. Ne yiyorsun dedi. Dedim ki günde 4 litre süt, yarım litre de krema içiyorum. 4 litre mi? Dedi. Süt içmeyi hemen bırakmalısın. Yoksa çatlarsın. Bana ne? Dedim. Benim için en önemli şey prensiptir. Çatlasam da patlasam da o sütü içeceğim. Neyse, ertesi gün patron beni sütü araklarken yakaladı. Kovuldun, dedi. Haftanın sonunda ayrılıyorsun. Pardon, monsieur, dedim. Bu sabah ayrılacağım. Hayır, öyle yağma yok, dedi. Bana cumartesiye kadar lazımsın. Pekala, mon patron, diye düşündüm kendi kendime. El mi yaman, bey mi yaman göreceksin. Sonra tabakları, çanakları kırmaya başladım. İlk gün 9 tabak. Ertesi gün 13 tabak kırdım. Bunun ardından patron memnuniyetle tekmeyi bastı bana. Ya, ben senin Rus mujiklerine benzemem. 10 gün geçti. Kötü bir dönemdi. Param tamamen suyunu çekmiş, kiram birkaç gün gecikmişti. İç karartıcı, boş lokantada aylaklık ettik. Kalan işleri yapamayacak kadar açtık. Lokantanın açılacağına inanan tek Boris kalmıştı. Maitre de Hotel olmayı kafaya koyduğundan, patronun parasını belli hisselere yatırdığına, hisseleri satmak için de uygun anı beklediğine dair bir teori üretmişti. 10. gün ne yiyeceğim ne tütünüm kalmıştı ve patrona bana maaşımdan avans vermediği müddetçe çalışmayı sürdüremeyeceğimi söyledim. Patron her zamanki mülayimliğiyle parayı ödeyeceğine söz verdi. Sonra adeti olduğu üzere sıvıştı. Eve doğru yürümeye başladım ama Madame F ile kira yüzünden tartışmaya girmeyi kaldıramayacağım için geceyi bulvardaki bir bankta geçirdim. Çok rahatsız, bankın kolu insanın sırtına batıyor ve beklediğimden çok daha soğuktu. Şafak vakti ile mesai başlangıcı arasındaki uzun, sıkıcı saatlerde kendimi bu Rusların eline düşmekle ne kadar aptallık ettiğimi düşünecek bolca zamanım oldu. Sonra sabahleyin talihimiz açıldı. Görünüşe göre patron alacaklılarıyla bir anlaşmaya varmıştı. Çünkü cebinde parayla çıka geldi. Çalışmaları başlattı ve bana avansımı verdi. Boris'le birlikte bukle makarna ile bir parça at ciğeri satın aldık ve 10 gün sonra ilk sıcak yemeğimizi yedik. Ustalar getirildi ve gerekli düzenlemeler yapıldı. Alelacele ve aşırı derecede baştan sağma. Örneğin masaların çuhayla kaplanması gerekiyordu ama patron çuhanın ne kadar pahalı olduğunu öğrenince onun yerine feci ter kokan eski ordu battaniyeleri aldı. Elbette üstlerine masa örtüleri. Norman tasarımına uyum sağlaması için damalılar örtülecekti. Son gece sabahın 2'sine kadar çalışıp her şeyi hazırladık. Tabak takımları ancak 8'de geldi ve yeni oldukları için hepsinin yıkanması gerekti. Çatal bıçak takımları ancak ertesi sabah geldi. Bezler de öyle. Bu yüzden tabakları patronun gömleklerinden biriyle ve kapıcıya ait eski bir yastık yüzüyle kurulamak zorunda kaldık. Tüm işi Boris'le ben yaptık. Jules kaytarıyordu. Patronla karısı bir alacaklı ve bir takım Rus arkadaşlarıyla barda oturmuş, lokantanın başarısına içiyordu. Aşçı mutfakta başını masaya koymuş, 10 kişiye yetecek kadar bile tencereye tavası yokken 50 kişilik yemek pişirmesi beklenildiği için ağlıyordu. Gece yarısına doğru bir takım alacaklılarla ürkütücü bir görüşme yaşandı. Patronun veresiye ile aldığı 8 tane bakır sos tenceresine el koymaya gelmişlerdi. Onlara rüşvet olarak yarım şişe konyak verildi. Son metroyu kaçırdığımız için Jules de lokantada yerde yatmak zorunda kaldık. Sabahleyin gözümüze çarpan ilk şey mutfak masasının üzerindeki jambonu yiyen 2 büyük fare oldu. Uğursuzluk alameti gibi görünüyordu bu. Auberge de Jean Cotard'ın başarısız olacağına iyice inandım. 9. ayrımın sonu. Sayfa 123.